Ayrım 40.
Sabahın alacakaranlığında namaz seccadesi üzerine diz çöken Kral Abdullah tek gözlü kedisini sevgiyle okşuyordu. Amman'daki sarayında kabul ettiği gazeteciye sert bir sesle "Anlaşmaya varıldı," dedi. "Arap devletleri savaşa girmeye karar verdiler. Tabii bizim de onların safında olmamız gerekiyor. Ama bedelini pahalı ödeyeceğimiz bir hata yapıyoruz. Bir gün isteklerine uygun bir devleti kendiliğimizden Yahudilere vermediğimiz için büyük pişmanlık duyacağız. Kötü bir yola saptık. Bunu izlemeye devam ediyoruz." Kral sustu. Sonra hafif bir gülümsemeyle ekledi: "Bu sözlerimi yazarsanız resmen yalanlayacağım. Sizi de yalancılıkla suçlayacağım." Kudüs Hagana'nın ulusal egemenliğin ilk gününde başlıca kuşkusu, Arap öğretmen Bagit Ebu Garbiye'nin hala Musrara mahallesinde inatçı bir direnme göstermesinden ileri geliyordu. Sabahın 7'sinde bir Yahudi komandosu Arapları Notre Dame de France'dan çıkarıp bütün mahalleye hakim olan bu koca binayı ele geçirmeyi başarmıştı. Pencerelerden hoparlörler Ebu Garbiye'nin askerlerine sesleniyordu: "Eskişehir'e dönün, yoksa hepiniz öleceksiniz." Bu ultimatom Radvah'taki okuldan da işitildi ve öğretmen surların içine çekilme emrini aldı. Ama cesaretle çekilmeyi reddetti ve gerekirse doğduğu bu mahalleyi savunmak için ölmeye kararlı savaşa devam etti. Güneyde Allenby kışlasının düşmesi sonucu şehrin Arap kesimiyle bağlantısı kesilen Alman ve Rum kolonilerinin bulunduğu Arap mahallesi Bekaa'da günün en belirgin yanı kutsal şehire giren bütün orduların beraberlerinde getirdikleri çok eski bir felaket yağma oldu. Hala bu burjuva mahallelerinde yaşayan Naim Halebi ve birkaç Arap için 15 Mayıs gününün anısı penceresine tanık olduğu görüntüyle karışıyordu. Önce açlığın sadece bir parça yiyecek direnmeye ittiği birkaç Yahudinin geldiğini gördü. Sonra gerçek bir yağma rezaleti başladı. Halabi Yahudilerin bir at ve bir arabayla komşusunun terk edilmiş evi önünde durduklarını ve evde ne varsa götürdüklerini gördü. Yolun öteki ucunda başka yağmacılar otomobil lastikleri, mobilyalar, gaz bidonları ve dağ gibi yığılı elbiseleri yüklenmiş gidiyorlardı. Ama penceresinin önünden Willys marka yeşil bir arabanın geçtiğini gördüğünde büyük üzüntü duydu. Karbüratörünü söktüğü için kimsenin el sürmeyeceğinden emin olarak arabasını bir arkadaşının garajına bırakmıştı. Yahudiler karbüratörü bulmuş ve yerine takmışlardı. Bir İrgun askerinin koyunlarını aldığı Arap operatör Hasip Bulos'un babası, elbiselerin konduğu yerli dolapta dahil bütün eşyalarını götüren başka bir yağmacı dalgasının akınında elinden bir şey gelmeden hazır bulundu. "Bilseydim," diye yakınacaktı, "o sabah hiç değilse en güzel elbisemi giyerdim." Bakkal Davut Dajan'a bir gürültü duydu ve pencereye koştu. Kapısını kırmaya çalışan bir Yahudi gördü. Seslendi adama. Ürken Yahudi kendini bakkalın ayaklarına attı. Yıllar boyunca dükkanında alışveriş eden Yemenli bir şofördü bu. Emil Hurani akşama doğru komşu evi boşaltmakta olan iki Yahudi kadının acı acı yakınlıklarını işitti. "Zenginler," diyorlardı, "en iyi malları götürmüşler ve bize bir şey bırakmamışlar." Hagana o gün askeri işleri öylesine doluydu ki bu hırsızlıkları önlemek için gösterdiği çabalar simgesel kalacaktı. Hagana'ya muhalif örgütlerin başvurduğu sistemli yağma da durumu güçleştiriyordu. Bir Arap garajcı gelip yepyeni 180 otomobil lastiğine el koyan adamların üzerine İbranice bir şeyler karaladıkları kağıdı bir Hagana subayına gösterdi. "İrgun bu," karşılığını verdi subay, "sizin için bir şey yapamayız." Her an yaylım ateşin gürültüsünü bastıran can kurtaranların canavar düdükleri, Kudüs'ün tarihindeki başka bir geleneği yeniden yaşamaya başladığını gösteriyordu. Halkı her yanda Yahudiler kadar Araplar da şehirlerine duydukları bağlılığı uğruna kanlarını dökerek ödüyorlardı. Yeni şehire yerleşen Yahudilerin ilk yardım merkezleriyle ameliyathaneleri şimdiden dolmuştu. Scopus tepesindeki hastanenin sağladığı kolaylıklardan yoksun kalan Yahudi sağlık hizmetleri, çeşitli mahallelerdeki kuruluşları askeri ilk yardım hastaneleri haline getirmişlerdi. Hatta Saint Joseph Manastırı'ndaki sınıfları ek ameliyathaneleri yerleştirmek için kiralamışlardı. Sargı bezi, plazma, antibiyotik ve 2000 şişe kan stoku bu ilk yardım merkezleri arasında paylaştırılmıştı. Ama su her yanda o kadar azdı ki yaraların yıkanmasında kullanılanla daha sonra yerler siliniyordu. Çarşafları yıkayacak zaman olmadığından ölülerin çarşafları gelen yaralılara veriliyordu. Elektriğin sık sık kesilmesi operatörleri çoğunlukla gaz lambasına ameliyat yapmak zorunda bırakıyordu. Ne tetanos sorumu ne de morfin vardı yeterince. Saint Joseph Manastırı'ndaki hemşireler için genç bir Hagana askerinin başına gelen felaket şehirlerin üzerine çöken acıları gösteriyordu. Yaralı kardeşi yakınındaki bir yatağa yatırılmıştı. Babası birkaç saat önce Neve Yachov kibbutzundakiler geri çekilirken öldürülmüştü. kendisi iki bacağını kaybedecekti. Uyuşturucu olarak da bir tek morfin iğnesiyle annesinin sakat bacakları çevresine yerleştirdiği buzlar vardı. Yine de Kudüs Yahudilerinin paha biçilmez bir kaynakları, Hadassah tuzağından arta kalan doktorlarının büyük ustalığı vardı. Bunlar arasında Peygamberler Sokağı'ndaki hastanenin başhekimi Profesör Edward Joseph de bulunuyordu. Edinburgh Tıp Fakültesinden yetişen bu hekim 1929 ve 1936 yıllarında iki kere şehirlerini korurken yaralanan hemşerilerini tedavi etmişti. Yorgunluktan bitmiş, sessiz, kendisini karın cerrahisine dünyanın en büyük uzmanlarından biri yapan ustalığıyla Haganah askerlerinin parçalanan gövdelerini düzeltiyordu şimdi. Birkaç yüz metre ötede bir Arap operatör umutsuzca aynı hareketleri yapmanın yollarını arıyordu. 29 yaşındaki Doktor İbrahim Tleel hiç karın ameliyatı yapmamıştı. Çevresinde yardımcı yoktu. Tek hemşiresi de başka bir köşede meşguldü. Pek çok alanda olduğu gibi derme çatma hastanesinde hüküm süren kargaşalık ve düzensizlikle Arapların örgütlenme yeteneklerinin karşılığında ödemek zorunda oldukları bedeldi. Acılı yol üzerinde İsa'nın haçıyla ilk kez düştüğü noktada bulunan Avusturya misafirhanesinde de bir ilk yardım merkezi kurmaları için İngiliz sağlık servisleriyle Uluslararası Kızıl Aç'ın kendilerini birçok kere uyarması gerekmişti. Aşağı yukarı her şeyden yoksundu bu hastane. Ne su vardı, ne elektrik, ne sargı bezi, ne kan, ne uyuşturucu, ne alçı, ne de yiyecek. Gönüllüler Eskişehir'de kapı kapı dolaşıp biraz gaz, birkaç parça şeker, bir çarşaf dilenmek zorundaydılar. 3 gün önce genç operatör edinebildiği her şeyi buraya getirmişti. Tarih öncesinden kalma bir sterilizatör, eski bir ameliyat masası, biraz plazma, penisilin ve morfin. Şimdi Yenişehir'de bulunan memleket hastanesi ve öteki sağlık kuruluşlarıyla bağlantıları kopan Araplar, yaralılarına ancak mezara gitmeden önce bir bekleme odası sunabiliyorlardı. Güvenebilecekleri adamlar orada değildi. Doktor Tleel'e kabus gibi gelen ameliyatı Doktor Hasip Bulos yapabilirdi ama Yahudilerin eline geçen Beningrad'daki hastanesinde kalmıştı. İki ateş arasında kalan Fransız hastanesi başhekimi Doktor Rene Bauer'in de durumu aynıydı. Genç Filistinli kalan tek çıkış yolunu seçti. Odasına giden merdivenleri dörder dörder çıktı ve başucu masasında yığılı duran 6 koca ciltten birini kaptı. Tleel bu kitapları 6 Guinea karşılığı Londra'dan getirtmişti. Dipnot, Guinea, 6 İngiliz lirası ve 6 şilin. Ameliyat masası üzerine can çekişen adamı kurtarmasını sağlayacak bilgiler edinmek için Love ve Bailey'nin eseri olan Acil Ameliyatlar adlı kitabın sayfalarına daldı. Dipnot, kalın bağırsağı delinen yaralı kurtarıldı. Sonraki günlerde genç cerrah bu kitapları aldığı için kendini kutlayacaktı. Tecrübesini aşan durumlarda kitabın rehberliğiyle ciğerlerinden yaralı birçok kişiyle başından yara alan birini kurtarabildi. Doktor Tleel'in yardımına koşan gönüllüler arasında Kral Davut Oteli'nde İngiliz meslektaşlarına veda etmeye giden ve Arap Uyanışı adlı kitapla evinden ayrılan genç Arap kızı Asiye Habali de vardı. Karşılaştığı ilk yaralı bir Suriyeliydi. Biri başındaki kocaman yaraya bir bez parçası tıkmıştı. Bezi çıkarıp yarayı temizlemek için bir makas istedi. Hiçbir yerde makas yoktu. Çarşıya koştu, sokak sokak dolaşarak sonunda bir makas bulabildi. Kara bir şeritle boynuna astığı makas bir çeşit silah, doğduğu şehri parçalayan savaşa katkısının simgesi oldu. Sir John Glubb topları için gerekli binlerce mermiyle Akabe'ye yanaşması gereken gemiyi bütün gün sabırsızlıkla beklemişti. Akşama doğru eski dostlarından biri gecikmenin nedenini bildirmek için ona Süveyş'ten telefon etti. ''Bana bak dostum'' dedi Orta Doğu'daki İngiliz kuvvetlerinin başkomutanı. ''Müttefiklerinin sana ait cephaneyi yürütmekte olduklarını görüyorum.'' General Mısırlıların gemiye rıhtıma dönme emri verdiklerini ve yükünü boşaltacaklarını açıkladı. Ambarlarındaki mermiler Mısır kralının toplarında kullanılacaktı. Faruk'un nefret ettiği ufak tefek bedevi kralın değil. İsrail devletinin bu ilk gününde en önemli olay basit bir keşif olacaktı. Givati Yahudi Tugayı'nın bir birliği Laklun tepelerinde birkaç havan mermisi yolladıktan sonra hiç karşılık gelmediğini şaşkınlıkla gördü. Yahudi askerleri önceki gece Fevzi el-Kavukçu'nun terk ettiği tepelere doğru dikkatle ilerlediler. En ufak bir direnmeyle karşılaşmadılar. Birkaç dakika sonra da kendilerine 6 hafta önce uğrunda nice yoksunluklara katlandıkları Kudüs yoluna hakim eski İngiliz polis karakolunun yeri olan tahkim edilmiş binada buldular. Karakoldan Latrun Trappist manastırı çevresine bir yeşillik halkası oluşturan zeytin ve selvi ormanına doğru yöneldiler. Amaçları manastırın ardındaki tepeyi gözden geçirmekti. Oraya vardıklarında birden amansız bir saldırıyla karşılaştılar. Ama bu saldırı Arap düşmanlarından değil, süt ve bal ülkesine girmelerine öfkelenen binlerce arıdan geliyordu. Yüzleri davul gibi şişen Latrun fatihleri polis karakoluna çekildiler. Yine de kazandıkları başarının tadını çıkararak Kudüs yolunun açıldığını ve Latrun tepelerinin Araplar tarafından terk edildiğini Tel Aviv'e bildirdiler. Latrun'un işgali şimdilik Arap lejyonu komutanının stratejisine girmiyordu. Olağanüstü bir rastlantıyla Haganah'ın stratejisinde de Latrun tepelerinin işgaline yer yoktu. Sonunda denetleyebildikleri yoldan sonu gelmez bir kamyon dizisinin akacağını umdukları halde Yahudi askerler bir gün yetim kovboy diye adlandırılacak tek bir küçük kamyonun geçtiğini gördüler. Birkaç saat sonra bu mevzileri boşaltmalarına yol açan emir onlara büsbütün anlaşılmaz göründü. İsrail ordusu harekat başkanı için yeni devlet 15 Mayıs 1948 sabahı örtülmek için bir mendilden başka şey olmayan çıplak bir kadını andırıyordu. Genç kadının neresini saklayacağı konusunda bir seçim yapması gerektiği gibi her yandan Arap ordularınca tehdit edilen ülkesin hangi bölümünü öncelikle savunacağına Yigael Yadin'in karar vermesi zorunluydu. Genç arkeolog 15 Mayıs günü en ciddi tehlikenin Kudüs'ün durumu değil Mısır tanklarının güneyden yıldırım hızıyla gelmesi olduğuna inanıyordu. Latrun'u ele geçirmek için yalvaran İzak Rabid'in isteğini geri çevirip Givati Tugay'ına Faruk'un kuvvetlerine karşı çıkma emrini verdi. Böylece hem Araplar hem de Yahudiler tarafından terk edilen Latrun'un hayati önemdeki tepeleri birkaç saat süreyle boş kalacaktı. Ama uzun sürmeyecekti bu. Kader kısa süre sonra Latrun'dan uzak duran iki orduyu bir İsrail ordusunun Araplara karşı vermek zorunda kaldığı en kanlı savaşlarda karşı karşıya getirecekti. Yeni İsrail Devleti'nin kıyılarından binlerce kilometre ötede New York'taki Waldorf Astoria Oteli'nin bir dairesinde bir dost topluluğu Haim Weizmann'ın yatağını çevreliyordu. Siyonizmin en saygıdeğer sözcüsünün verdiği uzun mücadele herkesten fazla hak kazandığı bir şerefle sona eriyordu. Yaşlı ve hasta bilgine doğru şampanya kadehini kaldıran sekreteri Joseph Linton içmeyi teklif etti. İlk 2000 yıldan beri ilk kez Yahudi Devleti'nin Cumhurbaşkanı şerefine... 34. Meryem'in ayı bu, en güzel ay. Avusturya misafirhanesinin yanındaki sığındığı binada işsiz bir Arap memur pilli radyosunun düğmelerini sabırla çeviriyordu. 14 Mayıs günü Alaaddin Namari kendi kendine Kudüs'ün Arap Haberleşme Bakanlığı'na atamıştı. Bu görevi yaptığı iki günden beri hemşerileri askeri yönden hep başarısızlıkla karşılaşmışlardı. Ama bu talihsizlik içinde büyük ağırlığı olan bir avuntuları vardı. Arap başkentlerinden gelen yüreklendirici sesler. Namari bunları dinliyor, her radyo istasyonunda aldığı haberleri not edip coşturucu yorumlarla tamamlıyordu. Sonra hemen daktilosuna koşup daha sonra Kudüs Araplarına dağıtılmak üzere teksir edilecek bültenini yazmaya koyuluyordu. 16 Mayıs pazar günü bu derme çatma bülten aracılığıyla Filistin radyosunun Ramallah'tan verdiği haberden Arap ordularının zafer üzerine zafer kazanarak bütün cephelerde ilerlediğini öğreneceklerdi. Bağdat Filistin'in büyük bölümünü besleyen Rutenberg elektrik santralının Irak kuvvetleri tarafından ele geçirildiği haberini veriyordu. Kahire Mısır ordusunun Han Yunus yoluyla Gazze'ye ulaştığını ve zafer dolu yürüyüşünü sürdürdüğünü anlatıyordu. Beyrut, Lübnan ordusunun yolu üzerindeki bütün Yahudi yerleşme merkezlerinin mevzilerini yakıp yıktıktan sonra başarılı yürüyüşüne devam ettiğini ilan ediyordu. Namari bu zafer listesine bir tek yerli haber kattı. Avusturya misafirhanesine yerleşen derme çatma hastane büyük bir yokluk içindeydi ve yiyecekle çamaşır bekliyordu. O sabahki bültenin tek gerçek haberi buydu. Iraklar tarafından alınan Rutenberg santralı Ürdün sınırları içinde bulunan bir yerdi. Han Yunus ve Gazze'de de hep Araplar yaşamıştı. Bültenin okunması ve Mısırlıların Beer Sheba, El Halil ve Beytüllahim'de zafer kazandıklarının bildirilmesi Filistinli George Deyeb'in öfkesini uyandırdı. Kendilerine yolladığım haritaları da mı okuyacak yetenekten yoksun bunlar diye sordu kendi kendine. Bütün ünlü zaferleri Arap sınırları içinde kalıyor. Bu gürültülü başarılar sadece hayal ürünü olsa bile Yahudi devletinin durumu yine de çok zordu. David Ben-Gurion gündüğünde hiç değilse o gün Namari'nin verdiği haberlerinin ruhunun doğru olduğunu kabul etmek zorunda kalacaktı. Taburlarımızdan biri 500 mevcudundan 150'sini kaybetti diye yazdı. Yukarı Galile'de durum korkunç. Pek çok birliğin morali kötü. Nirin ve Kıfar Darim'de Mısır saldırılarından söz ediliyor. Yahudi kuvvetleri dayanamamaktan korkuyor. Bazı haberlere inanmak gerekirse Mısır birlikleri kıyı boyunca yukarı çıkıyorlar ve bütün güney önlerinde açık. Bu birliklerin birinde birkaç gün önce Kahire Garı'nda büyük sevinç gösterileri yapan 6. Tabur görevlisi genç subaylardan Teğmen Muhammed Rıfat bulunuyordu. Şimdi büyük bir şaşkınlığa düşmekteydi. Harita üzerinde bile belirtilmeyen Yahudi yerleşme merkezlerinden Dangor'u ele geçirme emrini almıştı. her türlü bilgiden yoksun, savaş alanında hiç bulunmamış bir albay tarafından yönetilen Rıfat ve askerleri bu esrarlı hedefi aramaya çıktılar. Saatler boyu çölde gezindikten sonra bir rastlantı sonucu Dangor'u buldular. Dangor'un sözde Tel Aviv yolu üzerinde bulunan savunmasız Yahudi köyleriyle ortak yanı yoktu. Üç sıra dikenli telle ve tahkim edilmiş destek noktalarıyla korunuyordu. Bir makineli tüfek ateşi kısa sürede Rıfat ve askerlerinin son hayallerini de silip süpürdü. Yakıcı kumda mıhlanıp geri çekilmek için havanın kararmasını beklediler. Birliğe döndüklerinde son ve korkunç bir sürpriz onları bekliyordu. Bir tek damla su kalmamıştı. Bitik, susuzluktan kavrulan genç Mısırlı Tel Aviv'e kadar uzanan gezintisinin burada sona erdiğini anladı. Kudüs Savaşı özellikle şehirde oturanların bir bölümünün hayatını alt üst ediyordu. Kadın ya da erkek şehrin tanrısal yanına hizmet etmeyi seçen kişilerin. Eskişehir'in din adamları mahzenlerini doldurup taşıran her çeşit eşyadan sonra bir sürü Arap mültecinin aileleriyle kendilerine sığındığını gördüler. Dünyada olup bitenlerden kopma yolunu seçen bazıları da bu Pentekote pazarı birden krizin en amansız yönleriyle burun buruna geliverdiler. Dipnot: Pentekote pazarı, Paskalya'dan sonraki 7. pazar, Ruhul Kudüs'ün havariler üzerine inişini kutlayan Hristiyan bayramı. Kolalı yakısının içinde boğulacak gibi olan Christ Church'ün Anglikan papazı, savaşçıların katedraline girmelerini engellemek için bir kapıdan ötekine koşuyordu. Zaman zaman da bir davitka mermisi hedefini şaşırıyor ve gelip avlusuna düşüyordu. Kulakları sağır edici gürültü ve soluma zorunluluğunu özellikle tatsız bir angarya haline getiren duman yüzünden din adamı pazar ayinini yönetmek için yakındaki bir okula sığınmak zorunda kaldı. Biraz ötede bir rahibe topluluğu önünde ayini başlatan İrlandalı Fransisken papazı Öjen Hoad, altında dua okuduğu mihrabın kapısına saplanan kurşunun yolu üzerinde bulunmamasını o an diz çökmesine borçluydu. Ermeni Patriği civcivlerini toplayan bir anaç tavuk gibi 5000 kişilik Ermeni cemaatini patrikhane binasının yüksek parmaklıkları ardına toplamıştı. Onlar için büyük yiyecek stoku yapmış, bu arada da Kudüs'ün en büyük zahire tüccarı olan bir Ermeni'den 2000 çuval un almıştı. İleri görüşlü din adamı Lübnan'dan bir sağlık ekibi bile getirtmişti. Notre Dame de France'da iki Fransız papazı, Peder Pascal ve Peder Mahmet, umutsuzca iki düşmanın koca misafirhanelerine doluşmasını önlemeye çalışıyorlardı. Gerçek bir muhafız olan bir kurşuna şimdiden delinen sömürge şapkasını başından hiç çıkarmayan Peder Pascal, Araplar kadar Yahudilerde de saygı uyandırmayı beceriyordu. Birinci Dünya Savaşı'na katıldığından Verdun Savaşı'nın gözü pek askerleri gibi atışların geldiği yeri ve yönünü hemen anlıyordu. Yine de serseri bir kurşunun yaşlı arkadaşını öldürmesine engel olamadı ve onu eliyle Notre Dame'ın bahçesine gömdü. Ama bütün bu kargaşalıklardan en çok etkilenen 29 kişilik bir rahibe topluluğu oldu. Kudüs'ün en tehlikeli yerinde bulunan bir binaya kapanmak talihsizliğine uğramışlardı. Yeni Kapı ile Eskişehir'in kuzey köşesi arasındaki surların hemen üzerine yapılan binaları bir çeşit bağdaş muhasara kulesiydi. Meryem'in onarıcı rahibeleri topluluğu dünyadan öylesine uzak yaşıyordu ki, papazları çoğunun yarım yüzyıldan beri gördüğü tek erkekti belki. Manastıra geldikten sonra Kudüs sokaklarına bir kere bile çıkmamışlardı. Bu manastırdan da ancak öldüklerinde Getsemani mezarlığına gömülmek üzere ayrılacaklardı. Onların kutsal şehri mihrabından birkaç yüz metre ötede çarmıha gerilen kurtarıcılarına duydukları, bitmeyen tapınmayla diz çöktükleri kiliselerine sığıyordu. Ama rahibelerin barış bahası birden gemi azıyı alan savaşın hedefi oluverdi. Bir yanda Araplar, ötekinde Yahudiler, sürüyle savaşçı manastırlarından geçerek düşman hatlarını yarmak istiyordu. İlk 48 saatin çarpışmalarında stratejik bir mevzi olan dam önce Araplar tarafından alındı, sonra Haganah'ın eline geçti, tekrar Araplarca geri alındı. Baş rahibe ve yardımcısı askerlerin manastıra her girişinde tarafsızlıklarını öne sürerek bütün güçleriyle ama boşuna cehennemin yıldırımlarını yağdıracaklarını söyleyip işgalcileri kovmaya çalışıyorlardı. Pentekote pazarı bu kaleyi ele geçirmek için Haganah'ın büyük çapta bir harekat hazırladığını öğrenen baş rahibe sonunda küçük topluluğunun kurallarını bir süre için geçersiz saymaya karar verdi. Savaş Meryem'in onarıcı rahibelerini komşu Latin Patrikhanesine ulaşana dek yeryüzüne çıkaracaktı. Piskoposların tören salonuna yerleştirilen rahibeler, kırmızı kadife kaplı koca koca koltukları duvarlara dayayarak yıkık dökük manastırlarındaki basit hücreleri yeniden meydana getirmeye çalıştılar. Akşam duasına neşeli sesleri Meryem Ana'ya adanmış Mayıs ayı içinde söylenen eski bir Fransız kantiğinin dizeleriyle ortalığı çınlattı. Mayıs ayıdır bu, Meryem'in ayı, ayların en güzeli. Fevzi El-Kutup Eskişehir'in Yahudi mahallesine karşı giriştiği kişisel seferini başlatmak üzereydi. Bunun için de karargah olarak kullandığı Türk hamamında özel olarak hazırlanan silahlar vardı. Şam'dan alınan Bicofort fünyeler ve kangal kangal fitiller 25 cehennem aracını patlatabilirdi. El-Kutup eski mahalledeki binaları teker teker uçurarak kendi yolunu açacaktı. İlk hedefi doğduğu yerden 100 metre kadar ötedeki Varşova binaları blokuna yerleşen Haganah destek noktası oldu. Emrindeki 25 dinamitçiden oluşan topluluğa tadmir, örnek olmak için bir sigara yaktı ve ilk patlayıcısıyla ileri atıldı. Koşarken mayınlanmış bir aracı uçurdu, parçalar yüzünde yaralar açtı. Bidonu hedefinin önüne koydu, fitili yaktı ve koşup bir köşeye sığındı. Yüzünden kanlar sızarak yıkıcı bir delilik içinde ikinci bir bidon yakaladı. Bir zamanlar patlayıcı dolu kamyonunu Fransız konsolosluğunun pencereleri altına kadar götüren viski düşkünü Tunuslu'yu da birlikte sürükledi. Dehşet içindeki zavallı öldürücü silahı çeşmeden dönen bir sakanın dikkatiyle başının üzerine yerleştirdi ve koşup fırlattı. Doymak bilmeyen El-Kutup onu ikinci bir bidon almaya yolladı. Arka arkaya 3 kere tabanca tehdidi Tunus'un isteksizliğin hakkından geldi. Sonunda El-Kutup'un ayaklarına yattı. İstersen beni öldür diye inledi. Vız geliyor ama oraya dönmeyeceğim. Bunun üzerine El-Kutup başka bir gönüllüye Sabah Gani adlı 14 yaşındaki bir Suriyeli'ye çağrıda bulundu. Gönüllülerin Şam sokaklarında yaptığı bir geçit töreniyle coşan Arap çocuğu, Kudüs'te çarpışmakta olan babasıyla ağabeysine katılmak üzere evinden kaçmıştı. Dizleri titreyerek kucağında patlayıcı dolu bir bidonla Yahudi mevzilerine doğru koşmaya başladı. Ama birden önüne bir ihtiyar adam çıktı, bidonu elinden kaptığı gibi Allahu Ekber çığlıklarıyla onun yerine ileri atıldı. Bir tünelden çıkmak üzere olan iki Haganah askeri, makinelerinden çıkan kurşunlarla ihtiyarın hızını kestiler. Öteki dinamitçileri de geri çekilmek zorunda bıraktılar. Durgunluk çok kısa sürecekti. Arap başı bozukları her yandan eski mahallede oturanları sardılar. Yahudi ve Ermeni mahallelerinin birleştiği batı ucunda durum gitgide güçleşiyordu. Araplar Saint-Jacques Kilisesi'nin haç biçimi Çan Kulesi'ni ele geçirmişlerdi. Çan Kulesi ile Siyon Tepesi'nde açılan iki ateş arasında kalan Yahudi savaşçılar, Siyon kapısındaki mevzilerinden çekilmek zorunda kaldılar.